İz düşüm. İz düşümden merhaba değerli dinleyicilerimiz. Birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün iz düşümde önce su ve enerji uzmanı Sayın Dursun Yıldız'la Doğu Akdeniz'de dengeler yine değişti başlığıyla Doğu Akdeniz'i ve Orta Doğu'yu ister istemez konuşacağız. Sayın Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Dursun Yıldız, merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Bir ay geçti, epey bir zaman oldu. Tekrar hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, sağlık. Sağ olun.
Ardından iz düşümde Mehmet Kaya, Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri. Amerikan Merkez Bankası meşhur Fed'in faiz kararını değerlendirecek, biliyorsunuz dün açıklandı. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere. Ardından Dursun Bey'le sohbetimize başlayalım. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trtizdusum. Kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz, 6 Eylül 2015, yani bundan işte 10-15 gün kadar önce Sayın Dursun Yıldız'ın makalesi şöyle başlıyor. Doğu Akdeniz'de enerji süreci başlığıyla. Doğu Akdeniz sakin gibi görünen bir dönemde bile içten içe bir sonraki dönemin büyük hareketine hazırlık yapar. Bu onun doğal karakteridir. Akdeniz uzmanları bu tarihsel karakteri iyi tanır. Yine öyle oldu. Yine ne oldu Sayın Yıldız?
Çok önemli bir şey oldu. Zaten izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Bu programda oldukça sık Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Ve Doğu Akdeniz daha çok su kaldırır Doğu Akdeniz konusu demiştik.
Ve bunu bu makalenin girişinde de tarihsel karakterine bağlamışsınız.
Evet. Doğu Akdeniz zaten şöyle, Doğu Akdeniz tarihi inanılmaz bir tarih. Çok kanlı, çok çatışmalı, aynı zamanda da üretken bir tarih. Doğu Akdeniz bu anlamda aslında tarihe meraklı olanların alıp bütün ömürleri boyunca başladıktan sonra ellerinden bırakamayacağı bir tarih. O çok önemli. Ben de öyle yaptım zaten. Master tezimi Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığım için o tarihe girdim, okudum ve o aradan 15-12 sene geçmesine rağmen Doğu Akdeniz tarihi beni sürüklüyor. Ne oldu? Son olarak ne oldu diye sormak lazım.
Şimdi öyle soruyorsunuz. Yine öyle oldu.
Yine öyle oldu. Evet. Doğu Akdeniz'de bundan 12 yıl önce bir takım hareketlilikler başladı. 12 yıl önce. Ama bu yeni olan daha yeni. 31 Ağustos itibariyle gerçekleşti. 31 Ağustos 2015'te. 12 yıl önce başlayan hareketlilikte ne oldu? Ülkeler birbirleriyle anlaşmalar yapmaya başladılar. Kimle kim? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle Mısır. Ne anlaşması? Ekonomik münhasır bölge. Münhasır ekonomik bölge anlaşmaları.
Ki bunun hukuki şeylerinin de iz düşümde açık. Evet.
Bakın çok önemli. Evet. 12 yıl önce başlayan süreç artık bu dönemde fiili durum kazanmaya başladı da üzerinde onun için duruyorum. Türkiye'nin karşı olduğu, anlaşmalarına imza atmadığı, fiili bir durumla karşı karşıyayız. O oluyor bir taraftan. Dış politika açısından ilgilendiğimiz noktası o. Onun dışında ne oldu? Güney Kıbrıs Rum kesimi ile Mısır arasında Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge anlaşması için kalemler işledi, imzalar atıldı. Sene 2003. Sonra 2007'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Lübnan anlaştı. Yine münhasır ekonomik bölge. Sonra Doğu Akdeniz hareketlendi ama çok fazla şey yapan yok. Bundan söz eden yok. Merhum Denktaş hariç. Merhum Denktaş o zaman Doğu Akdeniz'in çevresinde, daha doğrusu Kıbrıs'ın çevresinde petrol ve doğalgaz yatakları var. Bu anlamda bize baskı yapıyorlar. Bir an önce bu sorunun çözümü için de bazı yerlerden işaretler alıyoruz demişti. Kendisini rahmetle anıyorum burada. Kıbrıs'a çok büyük emeği geçmiş. Kıbrıs davasında Türkiye için çok uğraşmış bir cumhurbaşkanı idi.
Büyük bir devlet adamı.
Devlet adamı.
Allah rahmetle, evet, rahmetle anıyoruz.
Evet. Sonra evet, ne oldu? Yıldız, evet. 2010'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2010'a geldik. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bakın hep Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. İsrail Kıbrıs Adası eksenli dönüyor konu. İsrail'le bir anlaşma yaptı. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs eksenli bir münhasır ekonomik bölge anlaşmalar zinciri oluştu.
Yani şimdi 2003'ten itibaren Lübnan, İsrail, Güney Mısır. Kıbrıs Rum kesimi, Mısır arasında yavaş yavaş, özetliyorsunuz, anlaşmalar peş peşe geliyor.
Güzel. Evet. Sonra ne oldu? Mısır'da rejim değişti. Daha doğrusu hükümet değişti. Mursi iktidarında ben Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Mısır'ın yaptığı anlaşmayı ortadan kaldırıyorum dendi. Bir denge değişim, bakın Doğu Akdeniz hareketliliği, bir yönetim imzayı atmış, diğer yönetim hayır ben kaldırıyorum, bu Türkiye'nin lehine bir şeydi. Sonra yine Doğu Akdeniz'in hareketliliği, o stratejik önem dış politikaya yansıdı, onu imelendirdi. Yeni gelen Sisi iktidarı yeniden o anlaşmayı yürürlüğe soktu.
Yalnız anlaşmayı yırtan Mursi şu anda cezaevinde, Sisi devletin başında.
Evet. Şimdi bu süreç esas itibariyle Doğu Akdeniz'de, sadece bakın 2003'ten itibaren aldığımız bir süreç, bir dönem. Ne kadar hareketli ve ülkelerin birbirleriyle olan ilişkileri, dış politika ilişkileri açısından ne kadar yoğun geçmiş. Tarihini hiç araştırmayalım, programlara sığmaz. Yani konuşmak üzere eğer araştıracak olursak. Tabii ki çok önemli. Çünkü o tarih bugünleri, bugünlerde oluşabilecek olan şeylerin bir takım işaretleriyle dolu. Şimdi en son ne oldu? En son Doğu Akdeniz'de İsrail bir enerji oyuncusu oldu diye bundan 2 sene önce Levitan bölgesinde yapılan çalışmalarda 500 milyar metreküplük bir gazı buldu. Noble Enerji çıkardı bunu İsrail adına. Ondan sonra İsrail enerji oyuncusu oldu derken birdenbire bu oyuna bir ülke daha katıldı. Adı Mısır. Yani Mısır zaten Doğu Akdeniz'de inanılmaz bir etki alanı olan bir ülke. Esas itibariyle Araplar, Arap dünyasında da liderlik vasfına uzun dönem sahip olmuş, desteklenmiş ve Arap dünyasında etki alanı hiç daralmayan, çoğu zaman bunun üzerinden dış politikalar üreten bir ülke vasfıyla Doğu Akdeniz'de en iyi firması, hemen aklınıza Mısırlı bir firma diye gelir. Hayır, İtalyan firması. İtalyan firması Mısır karasuları içerisinde çok büyük bir doğalgaz potansiyeli bulduğunu açıkladı. 850 milyar metreküp. Şimdi
hangi tarihte açıkladı Dursun?
31 Ağustos 2015. Yani
20 gün önce.
20 gün önce inanılmaz bir gaz potansiyeli daha. Ne oluyor? Doğu Akdeniz inanılmaz bir gaz potansiyeli taşıyan coğrafya haline geldi. Bunu da tabii ki ülkeler 2003'ten itibaren yaptıkları münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla geliştirebilmek için altyapıyı oluşturdular. Hangi ülke hariç? Türkiye hariç.
Evet, ama burada benim şu dikkatimi çekti. İhvan, yani Mursi iktidardayken bulamamışlar ve Sisi rejimi devirip geldikten sonra mı birdenbire
çok,
bu?
Çok ilginç. Bu işte Doğu Akdeniz satrancının ne kadar ince oynandığının, enerji satrancında ne kadar önemli hamleler yapıldığının bir göstergesi. Yani o eni şirketi tarafından açıklanan 850 milyar metreküplük, ki burada parantez açalım, Türkiye 35-40 milyar metreküp yılda harcıyor. 850 milyar metreküpün anlamı buradan
işte
çıkar.
Ne demektir? Evet.
Evet. Bir de bu 850 milyar metreküplük potansiyel yıllık kullanım çıkarım itibariyle, geliştirme itibariyle Mısır'ın tüm enerji ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacak. Hatta %15-20 de daha sonra ihracat potansiyeli tanıyacak. Böyle bir şey. Tabii bu hepsini karşıladıktan sonra Mısır bunun önemli bir bölümünü ihraç da edebilir. O
tabii
yapılacak.
İhtiyacı olan kadar, evet. Her neyse, evet.
Zaten öyle oluyor.
Ya önemli bir yatak bulunduğu kesin yani.
Evet, burada önemli bir yatak bulundu ama Sisi iktidarı döneminde açıklandı. Şimdi Mursi'nin böyle bir potansiyelin üzerinde gelecek planları yapabilmesi konusunda bir takım güçlerin çok fazla ona bu alana tanımama isteği çıkıyor ortaya, ki ben o potansiyelin bundan bir sene önce de bilindiğini düşünüyorum. Ama açıklanmadı. Doğu Akdeniz'deki diğer potansiyeller gibi. Bu durum Doğu Akdeniz'de başka ne potansiyeller var diye dinleyicilerimizin aklına bir soruyu getirebilir. Doğu Akdeniz bence daha bu potansiyelin, bu doğalgaz ve petrol potansiyelinin gelişebileceği, teknoloji ilerledikçe de artabileceği bir coğrafya. Yani tam da o geçmişteki tarihsel stratejik önemini hatırlatır şekilde 21. yüzyılda da o önemini sürdürmeye aday bir coğrafya. Doğu Akdeniz'de hareket bir şekilde durur. Yani bunu dinleyicilerimizle açıklayalım. Bir sonraki döneme daha hareketli olmak için durur.
Birikir diyorsunuz yani.
Kesinlikle.
Evet.
Şu anda birikti. Birikim bu anlamda son günlerde patladı ve dendi ki Doğu Akdeniz enerji alanı, büyük bir enerji alanı. Enerji oyuncuları var mı? Evet var. Sayalım İsrail, sayalım Mısır. Lübnan devreye girmeye başladı ama bu arada Gazze Şeridi'nin hemen önünde yine Gazze Şeridi Filistinlere ait olması gereken bir doğalgaz kaynağının da Filistinler tarafından kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılabilip kullanılamayacağı soru işaretli. Şimdi eğer bu potansiyel bölgede en çok hangi ülkeye yarar diye bir düşünceyle konuya bakacak olursak ben hemen tabii ki Gazze Şeridi'nde, çünkü su yok, toprak yok. Orada binlerce insan, milyonlarca insan uzun dönemdir susuzlukla yaşama zorunda bırakılmış, büyük bir baskıyla yaşıyor diye cevap veririm. Doğalgaz, bu doğalgazdan İsrail'in ile yapılacak bir anlaşmayla Gazze Şeridi'ne belirli bir oran tahsis edilmesi bölgede bu gaz potansiyelinin geliştirmesinin en insancıl tarafı olabilir.
Evet, ama burada şöyle soru akla geliyor. Dursun ve şimdi gaz dediğimiz zaman, petrol dediğimiz zaman, bu fosil yakıtlardan bahsetmeye başladığımız anda Rusya oyunun neresinde diye sormadan yani geçemeyiz burada. Evet.
Çok güzel. Zaten
son gelen haberlerde Laskiye ve civarında uçakları getirdi. Şam adına bombardımanlara girişecek, El Nusra'dan kopan muhalif gruplara şeklinde haberler de, bilmiyorum bu bağlamda değerlendirilebilir mi, yorumunuzu bu anlamda da merak ediyorum.
Çok güzel. Hemen başlayalım. Suriye'nin bir Orta Doğu ülkesi olduğu kesin ama Doğu Akdeniz'in de Orta Doğu'nun sahil kesimi olduğu kesin.
Evet.
Böyle bir durumda yani yapılan bütün stratejik açılımlarda Doğu Akdeniz'e ulaşmak şeklinde bir siyasi hedef de var. Otomatikman Suriye'nin zaten baktığınız zaman diğer bölümleri insansız alanlar. En fazla tarımın, suyun ve yerleşimin yoğun olduğu bölgeler Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölgeler. Yes, o şerit. Yani. Evet. Böyle olunca Doğu Akdeniz'deki Suriye kesimi bandı aslında stratejik olarak Suriye için en önemli coğrafya, en önemli parça durumuna geliyor. Buradan şu sonuç çıkarılabilir mi? Dinleyicilerimiz kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Doğu Akdeniz bölündü. Suriye'nin bölünmesi Doğu Akdeniz, Suriye içerisinde birkaç devletin oluşması durumunda acaba spekülasyonlarda olduğu gibi Esad'ın Doğu Akdeniz'de kıyısı olan o banda sahip çıkacak, hala büyük bir etkinliği var biliyorsunuz orada Laskiye'de, Şam'da, bir devlet kurma niyetini gösterir mi diye sorup hemen sizin sorunuzla, Rusya sorunuzla bağlantı kurayım.
Buyurun.
Evet. Şu anda bence Rusya'nın Doğu Akdeniz'e gösterdiği ilgi önce Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Doğu Akdeniz'de bir etkinlik sağlama şeklinde başladı. Daha sonra Türkiye üzerinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını destekleme üzerinden devam etti. Rusya'dan böyle açıklamalar geldi. Sonra Doğu Akdeniz'deki bu hızlı gelişmelerde çok daha sağlam bir partnerle bu işin içerisinde olma niyetini açığa vurur şekilde Şam'a büyük oranda askeri ve diğer yardımlar konusunda karar verdi ve bunu saklamadı. Putin'in yani kendi ağzından yapılan açıklamayla dünyaya deklare etti. Bu evet, çok önemli bir gelişme.
Orası önemli ama Dursun Bey, şimdi dün yapılan açıklamalar ve gelişmeler de bunu gerçekten merak ediyorum. Rusya'nın fiilen savaşın içerisine girmesi anlamı taşıyor. Yani bir savaş uçağı Rusya'ya ait kalkıp bir yere bombalıyorsa bu işin içine girmiş demek.
Şimdi tabii ki bir başka açıdan baktığımızda bu ne demektir? Suriye'nin geleceğiyle ilgili olarak Rusya'nın kafasında bir projeksiyon var, bir öngörü var demektir.
Yani o yine döndük Doğu Akdeniz'e.
Evet. Sonuçta bence Rusya'nın Suriye ile olan ilgisi, Suriye'nin artık geçmişte olduğu gibi tümüyle olan ilgisinden daha farklı bir anlam ifade ediyor. Ve Rusya aslında Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'deki hakimiyeti konusunda biraz daha sağlam adımlar atıp bir satranç hamlesi yapma peşinde ve onu da yaptı, gösterdi. İşte Doğu Akdeniz satrancı aslında stratejik olarak da enerji olarak da şu anda çok değişik hamlelerle devam ediyor. Görünen bu. Bu anlamda bizim Doğu Akdeniz'de başka kimler var diye aklımıza bir soru gelirse doğrudan Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylememiz galiba dinleyicilerimizi şaşırtmayacak.
Şaşırtmayacak kesinlikle. Fakat ben ondan önce bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Çünkü sizin makalenizin başlığı bu Doğu Akdeniz'in tarihi ne ilginç bir tarihtir anlamındaydı. Nasır'ı hatırladım birden. Nasır'la Sovyetler Birliği'nin ilişkileri
yakınlaştı.
Yakınlaştı dönemi. Şimdi Sisi'yle Rusya ve Putin arasındaki ilişkinin düzeyine dair bilgiler var mı?
Şimdi tabii ki Rusya, şimdi Sisi'nin desteği nereden aldığı çok açık. Özellikle bölgede Rusya'nın Mısır'la olan ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri etkisini veya Batı etkisini bir miktar esnetebilmesi zor gibi gözüküyor. Yani bu durum belki başka kanallardan girilerek biraz esnetilebilir. Yani Rusya etkisi, çünkü Mısır gerçekten Doğu Akdeniz için vazgeçilmez bir ülke. Çok stratejik bir ülke. En az Türkiye kadar stratejik bir ülke. Onun için belki su dahil olmak üzere Nil üzerinde yapılan, Etiyopya'da yapılan baraj, İsrail'in Etiyopya ile olan ilişkisi, bu durumda Mısır'ın gelecekte su politikaları üzerinden yalnızlaşması ve benzeri gibi konular belki Rusya'nın Mısır'a desteğini, o bölgede desteğe ihtiyacını biraz daha arttırabilir. Yani önümüzdeki günlerde gözükecek ama bu dönemde pek fazla ilişki yok diye düşünüyorum.
Söyledikleriniz, yorumlarınız dinleyicilerimizin çok ilgisini çekiyor. Hemen Almanya'dan bir soru var. Onların soruları önemli. Dursun Bey, aktarayım ben size.
Tabii.
Sisi'nin bugün Gazze tünellerini deniz suyuyla doldurduğunu duyduk.
Bakın işte, evet.
Zaten Filistinliler, sayın konuğunuzun da dediği gibi, susuzluktan kıvranıyorlar. Bu nasıl bir vicdansızlık? Kime hizmet ediyor Mısır? Bir de deniz suyu yeraltı kaynaklarına karışmayacak mı? Şimdi bir de gaz buldular, gücüne güç katmış olmayacak mı? Ama neden bunu yapıyor bir Müslüman ülke bir diğerine demiş. Satranç sorusunu açıklıyordunuz siz.
Çok çok doğru bir tespit. Evet. Tebrik ediyorum yani arkadaşımızı. Yani tabii ki üzüldüğümüz bir nokta bu. Ben biraz önce sözünü ettim. Doğu Akdeniz'de eğer bir doğal kaynak bulunuyorsa bunun insanlığa hizmet edeceği ülkenin veya toplumun adı öncelikle Filistin'dir. Yani onun dışında, çünkü o bölgenin hem su hem enerji hem toprak kaynakları açısından nedenlis. Yani bütün nesiller bu şeylerden yoksun olarak yetişen bir ülke. Ama eğer bunu dahi yani Batı'nın bu anlamda bu vicdani yaklaşımları, daha doğrusu vicdanı, insani özellikler taşımayan yaklaşımlarına mahkum edilirse gerçekten çok yazık olacak. Çünkü bu durumda tabii Türkiye'nin bir rol oynaması mümkün mü? Çünkü karmaşa çok fazla. Amerika Birleşik Devletleri doğrudan işin içerisinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki gelişmeleri inanılmaz bir ciddiyetle takip ediyor. İlk defa Kıbrıs'a bir Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını gönderdi 2014 yılında. 52 yıldır ilk defa geldi Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Müsteşar Yardımcısı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Bakın, Doğu Akdeniz'i çok iyi anlayacak, anlatacak şekilde bir cümle kurdu. Dedi ki yeni enerji keşifleri oldu ve bölgedeki birçok ülke açısından oyunun kuralları değişti.
Hatta diplomasinin ötesinde fazla net bir ifade olmuş galiba.
Çok net bir ifade, evet, oldu. Ve dedi ki devamla, Doğu Akdeniz'de nefes kesici anlar yaşıyoruz. Valla kimin nefesi kesiliyor? Tabii ki galiba bir kere petrol firmaları, yani 1500 metreden doğal gaz bulduğu zaman İtalyan Eni firması, o niye Türkiye'nin bir firması bu anlamda yok? O da tabii bizim biraz da şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gereken bir konu. İtalya'da daha önceki programlarda sözünü etmiştik. İtalya bir doğal gaz ülkesi değil, o bir Orta Doğu ülkesi değil. Gaz ve petrol potansiyeli çok yüksek olan bir ülke değil ama Rusya'dan geçirilecek olan boru da, Mısır'da bulunacak olan doğal gaz da İtalyan Eni tarafından ve belirli bir oranı alınmak kaydıyla çıkartılıyor. Bu tabii dış politika açısından belki Türkiye'nin önünde, Türkiye'de başladı TPA ile bağlantıları kurmaya ama belki biraz geç kaldığımızı gösteriyor.
Daha önceki programlarımızda, makalelerinizde, yazılarınızda ve kitaplarınızda bahsettiğiniz sorunu da burada bir tekrarlamak gerekir kamuoyunu aydınlatmak açısından diye düşünüyorum. Geç kaldığımızdan şikayet ediyorsunuz Dursun Bey.
Evet, geç kalıyoruz çünkü zaman çok hızlı ilerliyor. İşte biraz önce programın başına itibaren anlattık. Sayın dinleyicimiz bizi ikaz etti. O kadar hızlı gelişiyor ki her şey. Sizin buna çok önceden A, B, C, D planlarıyla hazırlıklı olmanız ve çok dinamik bir uluslararası ilişkiler yapısıyla kendi söylediklerinizi, ulusal çıkarlarınızı savunabilecek güçte olmanız gerekiyor. Yani zaman hiçbir şeyi beklemiyor. Beklemeyen bir tek şey daha var, bir önemli şey daha var: iklim değişikliği. Nereden geldik buraya? Şuradan geldik, çünkü Doğu Akdeniz enerji zengini olduğu kadar aynı zamanda su sıkıntısı açısından fakir bir bölge.
Yalnız Dursun Bey, Enerji Bakanlığı, Amerika'da Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının bu ifadesini yorumlamanızı rica edeceğim.
Doğu Akdeniz'de nefes kesici anlar yaşıyoruz. ABD bölgenin güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınmasıyla ilgileniyor. Ve daha sonra dendi ki Amerika Birleşik Devletleri tarafından tekrar şey de geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili olarak bir takım yaklaşımlar daha geldi. Şimdi başından beri ifade etmeye çalıştığım şey, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge gelişmesinin merkezinde olduğu. Otomatikman Kıbrıs adasının çözülmesi, Kıbrıs sorununun çözülmesi, Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili olarak ulusal çıkarlarının, Kıbrıs halkının, Kıbrıs'ın garantör ülkesi olması burada devreye girecek, gündeme tekrar gelecek ve Kıbrıs önümüzdeki dönemde sorunu çözülmeye çok daha aday bir coğrafya haline gelecek. Nasıl çözülür sorusuna gelelim.
Şu halde Akıncı'nın seçildikten sonra Rum liderle dondurma yemesi yalnızca bir dondurma yemek anlamında taşımıyor.
Hayır
galiba.
Kesinlikle önümüzdeki dönemde, bakın, açıkça sözü edilmiş. ABD bölgenin güvenliği, istikrarı ve ekonomik kalkınmasıyla ilgileniyor. İlgisi sadece yani dışarıdan gözlem şeklinde zannediyorum olmuyordur. İlgisi bölgeye yönelik politikaların belirlenmesinde ve yönlendirilmesinde de çok net bir şekilde hissediliyordur diyorum. Ve bu anlamda bölgenin dengelerini değiştirici bir şekilde bir takım güç gösterileri, askeri güç gösterileri öncelikle bu istikrarın bozulmasına takılır. Bu da ABD'ye takılır diye söyleyebiliriz. Onun için çok akılcı satranç hamlelerini devreye sokmamız lazım. Bizim elimizdeki en önemli satranç hamlesi de enerjiye karşı su kozu. Şimdi
evet.
Bu bağlantıyla devam edecek olursak, suyumuzu Kıbrıs adasına, bakınız Kuzey Kıbrıs'a değil Kıbrıs adasına, gerçekten çok da bölge barışı, refah, istikrarı için sürekli tekrarlayarak götürmemiz aslında bölgenin bir şansı. Hani ulus ötesi firmaların orada kurduğu petrol platformları eğer istikrar içerisinde şey yapılacaksa, işletilecekse, burada bölgedeki istikrarı sağlamada suyun önemini hiçbir zaman
bizim suyumuzu
göz ardı edemezsiniz.
Yeterli görmüyorsunuz.
Hayır. Biz bölgeye 75 milyon metreküp su götürüyoruz. Büyük bir ihtimalle 29 Ekim'de açacağız ve bir boruyla ilk defa dünyada ilk gerçekleşecek çok büyük bir proje. Hem stratejik olarak hem ekonomik olarak çok büyük anlam taşıyan bir proje. Ancak Türkiye'nin bunu oraya hegemonik amaçla götürmediğini, bölge istikrarına ve barışına katkıda bulunmak için götürdüğünü anlatma konusunda yine her zaman olduğu gibi eksiklikler taşıdığını, eksikliklerle birlikte bu sürecin yürüdüğünü söylemek zorundayım. Yani bu Doğu Akdeniz bu denli hızlı bir hareket içerisindeyken ve de iklim değişikliğinin dünyada en fazla etkisini göstereceği bir coğrafya iken,
yine
sizin oraya götüreceğiniz suyun önemi zannediyorum bugün anlaşılmasa bile yarın anlaşılır. Türkiye, buradan şu yola çıkalım, belki enerji kaynaklarına sahip olmayan bir ülke ama su kaynaklarıyla dış politikasını barışçıl ve istikrara yönelik kullanmak üzere birleştirebilecek olursa, Doğu Akdeniz'de elinde en büyük kozu ortaya sürmüş olur. Bunun da altyapısı şu anda hazır. Türkiye büyük bir ihtimalle Vanayı, Kıbrıs'a olan Vanayı, su götürecek Vanayı 29 Ekim'de açacak.
Bir dakika bir zamanımız kaldı ama Doğu Akdeniz bölgesinde tarihlendirdiniz 2003'ten itibaren yapılan anlaşmaların sonucunda gelinen nokta bu. Ve şimdi de iklim değişikliği diyorsunuz Sayın Yıldız. Bizim de Doğu Akdeniz'de uzun bir kıyı şeridimiz var. Bu iklim değişikliğinin kimi ne kadar etkileyeceği de herhalde şu anda çalışılmakta olan bir konu olsa gerek.
Kesinlikle.
Ama bizim haberimiz yok.
Evet. Yani çok doğru. İşte bu nedenle diyorum bizim suyumuz Kıbrıs'a götürdüğümüz o boruyla götürdüğümüz su aslında önümüzdeki dönemde belki enerji kaynaklarından çok daha büyük stratejik öneme sahip olacak. Bunun için şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor. Bir şeye daha dikkat çekerek konuşmamı tamamlamak istiyorum müsaade ederseniz. Bakınız.
Buyurun lütfen.
Tarihi bir 10 sene 15 sene geriye alalım. Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi ülkesi olmasıyla ilgili olarak o dönemde yapılan yorumlara bir göz atalım. Veya kulaklarımızı biraz daha açalım. Ne deniyordu? Jeostratejik yaklaşımlar bitti dünyada. Artık Kıbrıs'ın jeostratejik önemi kalmadı. Bu nedenle de çok fazla Türkiye'nin işte Avrupa Birliği'nin yani Kıbrıs'ı üye olarak almasına karşı durması çok önemli olmayabilir şeklindeki yorumları şimdi hatırlatmak istiyorum. Kıbrıs sadece jeostratejik öneme sahip bir bölge değildi. O dönemde bilindiği gibi o dönemde biliniyordu bu dönemde çıkarıldı bir enerji üssüydü. Çevresinde enerji kaynaklarının çok yoğun olduğu bir üstü. Avrupa Birliği Kıbrıs'ı üye olarak alelacele almakla bu enerji potansiyelini de kendi envanterine dahil etme akılcı tavrını, dış politika tavrını gösterdi. O bizde jeostratejik önem azaldı diye bunu bir takım köşelerde, köşe yazarlarında atlamış olduk. Hiç olmasa bundan sonra Doğu Akdeniz'e bakışımızda belki bu bizim için önemli bir örnek teşkil eder.
Evet, dilerseniz şunu da belki ekleyebiliriz Sayın Yıldız. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Adası'nın jeostratejik önemi azaldı, azalmadı. Bazı Osmanlı tarihçileri de Osmanlı'nın bu adayı üzümleri ve şarapları için aldığını, işgal ettiğini yazarlar. Doğu Akdeniz tarihinin ne kadar önemli olduğu ortada diyorsunuz.
Kesinlikle ve Doğu Akdeniz'in bu hareketliliğini yanlış okuyan ülkeler, sahil Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler hep kaybetmiştir.
Demek ki doğru okumak gerekiyor.
Evet.
Su ve enerji uzmanı Sayın Dursun Yıldız efendim çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki programlarda tabii ki görüşmeyi umuyoruz. Sağ olun. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk. Merhaba.
Şimdi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sayın Şimşek bütçe performansı şimdiye kadar hem geçen yıla hem de hedeflere göre oldukça iyi gitti şeklinde bir ifadede bulunmuş. Bunun ayrıntıları nedir ifadenin Mehmet Bey?
Şimdi bizim bu sene ekonomimiz hem siyasi nedenlerle hem küresel durum nedeniyle biraz sorunlu, sıkıntılı. bu yıla özgü bir şey değil. 2008'deki sonrasında çıkan küresel krizden sonra biz Türkiye olarak büyüme hızımızı şey yapamadık. Sağlıklı hale getiremedik.
Oturmadı değil mi?
Oturmadı.
Evet.
Şimdi basit bir hesap, basit bir söylem ama hesabı karışık. %5 büyüme potansiyeli var her yıl Türkiye'nin. Buna potansiyel büyüme deniyor. Bunu bizim ekonomi yönetiminin yaptığı hesaplar sonucu. %5 büyürsek sağlıklı biçimde başımızı belaya sokmadan şey yapabiliyoruz, büyüyebiliyoruz. İşte büyüyen bir ülkenin nasıl başı belaya girer? Çünkü enerji bağımlılığımız var, enerji ithal ediyoruz. Sanayimiz üretim yapabilmek için yurt dışından ithalata bağımlı. İnsanlarımız tüketmek istiyor. Yani çünkü hala tüketim açığımız var. İnsanlar tüketmek istiyorlar. Eğer biz çok hızlı büyürsek işte buradaki dengeleri bozuyoruz ve başımız belaya giriyor. Yani %8 büyüme potansiyelimiz yok şu anda. Olağanüstü bir durum olmaz.
Mehmet Bey, şöyle de bir sıkıntı var mı? Büyüme rakamları açıklanmadı dediğimiz anda bir nicelikten bahsediyoruz ama büyümenin nasıl olduğu konusu da galiba ekonomi
evet, çok etkiliyor. Biraz önce hani tam bu bağlama girmeye çalışıyordum.
Buyurun devam.
Şimdi biz bu büyümeyi sağlıklı hale getirebilmek için yapısal reformlar yapmamız lazım. Ekonomiyi yeniden şekillendirmemiz lazım. Sanayimizi yeniden şekillendirmemiz lazım. İnsanımıza farklı tarzda bir eğitim vermemiz lazım ki daha yüksek büyüme, potansiyel büyümelere ulaşalım. Ama hesap kitap o ki şu anda başımızın belaya girmeden büyüyebileceğimiz yıllık ortalama %5. Ama biz bunu beceremiyoruz uzunca bir süredir. Bunun sadece hani beceriksizlikle ilgisi yok bunun.
Dünya dengeleriyle, evet.
Dünya dengeleriyle, bölgesel dengelerle, bizim siyasi şeyimizle, yapımızla vesaire birçok ilişkisi var. Hani sadece ekonomik beceri göstererek başarabileceğiniz bir iş değil. Elimizde olmayan şeyler, gerçekten yönlendiremediğimiz unsurlar da var. Şimdi bunları yapamadığımız için elimizde bir tane şey lazım. Ekonomiyi sağlam tutmak için araç lazım. Bu aracımızı da bütçe olarak kullanıyoruz şu anda. Şimdi bütçe fazlası verdik, 639 milyon lira yılın 8 ayında. Sayın Maliye Bakanı'nın atıf yaptığı da bu. Hani geçmiş yıllarda 8 aylık açıklarımız vesaire falan çok daha yüksekti. 2,5-3 milyar lira açık vermiş oluyordu zaten bütçemiz. Ama biz diyoruz ki dünyaya, kamuoyuna bu bütçe performansıyla, bakın biz büyümemizi, ekonomimizi, yapısal reformlarımızı yapamadık, büyümemizi sağlıklı hale getiremedik ama devletin başını belaya sokmayacak şekilde bütçeyi sıkıyoruz. Bütçeyi sıkmak iyi bir şey mi? Vatandaş açısından bakınca pek de iyi bir şey değil. Şirketler açısından bakınca pek iyi bir şey değil. Çünkü devlet para harcarsa birileri bu parayı kazanır. Yani şirketler kazanır, insanlar kazanır, memura daha fazla zam yapabilirsiniz vesaire. Bütçenin aslında harcanması istenir. Açık dahi o olsa.
Ama ekonomik istikrar açısından.
Ekonomik istikrar açısından işte biraz önce söylediğim gibi biz dünyaya diyoruz ki biz şeyiz, ekonomide hani yapısal sıkıntılarımız var ama bütçemizi sağlam tutuyoruz. Başımız belaya girmeyecek, korkmayın. İşte ne bileyim, ekonomik kriz yaratmayacağız ya da ekonomik çalkantı yaratmayacağız gibi bir mesaj veriyoruz. Bütçenin de şeyi bu, ana unsuru bu. Giderli artışları son derece sınırlı bütçede. Yatırımlarımıza belirli bir oranı geçmiş yıllara göre şey yapmışız, sıkı tutmuşuz. Ama burada önemli olarak söylememiz gereken şu ki 639 milyon lira Ağustos ayı sonu itibariyle fazla vermiş olsak da yıl sonunda açık vereceğiz. Çünkü bir, şu ana kadar harcamadığımız paraları, hani elini yüzünü gördük, ne kadar harcayabiliriz, ekonomimiz ne kadar dayanabilir onu gördük. Bundan sonra Maliye Bakanlığı daha bonkör davranacak, yatırımlara daha fazla para şey yapacak. İşte ne bileyim, bir takım X kurumunun ertelenmiş bir tane mal alımı varsa ona izin verecek. Onları harcamaya devam edeceğiz hani yılın sonuna doğru. Bir de kurumlar klasik bürokratik davranıştır. Bütçelerini harcamak isterler. Çünkü harcamadığınız bütçe gelecek sene karşınıza eksi olarak çıkacağı için bu harcamalara da kamu izin verir. Yılın sonunda belirli bir oranda açık vereceğiz. Ne kadar açık vereceğiz? Hani berber saç hikayesi. Şimdi de tahmin yürütmeye gerek yok. Birkaç gün içerisinde orta vadeli program görülecek. Orada devlet hani hesapları açısından resmi bir yıl sonu bütçe açık tahmini tekrar yayınlanacak.
Evet, bütçe dedikten sonra bu konuda şu önümüzdeki döneme ilişkin gelişmeleri de merak ediyorum. Çünkü 1 Kasım'da seçimler olacak. Hı. Ardından hükümet olacak mı olmayacak mı, artık o seçmenin tercihine göre siyasi, evet, Evet. Tercihine göre belirlenecek. Fakat bütçe görüşmelerinin başlaması veya hazırlanması da gerekiyor. Herhalde geçici bütçe mi devreye girecek Mehmet Bey?
Şeyin şimdi bütçe kanunu sunulacak. Orta vadeli program sunulacak. Orta vadeli program bir parlamentoda kabul edilmesi gerekmiyor zaten. Kamuoyuna ve dünyaya Türkiye'nin ekonomik programını anlatmak üzere oluşan bir metin. Bir 17 Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam 17 Ekim'e kadar Maliye Bakanlığı bir bütçe sunacak. Kalkınma Bakanlığı da bir Yüksek Planlama Kurulu'da bir tane yatırım 2015 programı sunacak parlamentoya. Şimdi düzeltiyorum 2016 programı sunacak. Parlamento çalışamadığı için bu ikisi de kadük olacak. Bu dönemde herhangi bir görüşme olmayacak. Ne olacak? Yeni parlamento iki maddelik bir kanun görüşecek. Geçici bütçe. Daha önce çok şey yaptık, defalarca yaptık. Hani alışılageldik bir durumdur. Bütün ülkeler için alışılageldik
bir durumdur. Burada bir sıkıntı yok yani.
Yok. Evet. O kanunun da maddesi der ki 2015 yılı bütçesinin %20'si oranında, hani %20, 25 vesaire falan olabilir. %20'si oranında 3 ay boyunca devlete harcama yetkisi verdim dersiniz. Elinizdeki bir önceki yıl bütçesinin oranına ödenekleri kullanmaya devam eder Maliye Bakanlığı ve Hazine. Hani basit bir şeydir. Böyle tedirginlik yaratacak. Hem ekonomik hem de idari siyasal açısından tedirginlik yaratacak bir durum değildir. Dediğim gibi daha önce çok yaptık.
Evet, şimdi başlığımız şu değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Bey'e soracağım. Fed politika faizini değiştirmedi. Bu Fed denilen Federal Reserve Bank'taki o federalin kısaltılmışı yani Amerikan Merkez Bankası. Şu soru da sorulabilir. Amerikan Merkez Bankası faizleri değiştirdi mi değiştirmedi mi diye yalnız bizim ekonomimiz ülkemiz bakmıyor herhalde. Dünyada bakmayan ülke yok galiba.
Evet. Şimdi
ya bu nedir? Evet. Küresel ekonominin kaçınılmaz sonucu mu bu?
Küresel ekonominin küresel finansın ama.
Finansın diyelim, evet.
Ekonomi ikinci şeyde. Küresel finans şu anda bu oranda. Buna işte küresel ekonomiyi eklemeye çalışıyorlar. Küresel ekonomiyi de ekledikleri anda işte o zaman tamamıyla küresel olacağız. Bu onların hani bu geçiş döneminin, bu yapılanma döneminin işaretlerinden birisi. Şimdi 2008'de dünyanın başı Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan krizle derde girdi. O zamana kadar insanlar harcayamayacakları kadar paraya boğulmuştu yine bu ülkeler tarafından. Daha sonra bu krizden çıkmak için yeniden paraya boğdular kendi finans sistemlerini, bankalarını. Bankalarda o paraları bizim gibi ülkelere sattılar. Bol bol sattılar. Kendi ülkelerinde bankalara rezerv olarak konulduğu için o paralar enflasyonu da yaratmadı. Yani kendi ekonomilerini dengede tuttular. Şimdi bu politikadan çıkma zamanı. Amerika Birleşik Devletleri çıkabilir. Ne yapabilir? İşte faizler o kadar düşük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin sıfıra yakın 0,2 seviyelerinde. İsteyen canı sıkıldığında, isteyen bankalar ama yurttaşlar değil. Herhangi bir Amerikan bankası istediği zaman gidip Amerikan Merkez Bankası'ndan bana şu kadar para lazım diyor. O da çok düşük maliyetli. Neredeyse sıfır. Sıfır faiz dediğiniz zaman kağıt maliyetini bile üstleniyorsunuz demektir. Parayı veriyordu. Onlar da bizim gibi ülkelere satıyordu.
Burada böyle tabii faizler %3-4 oluyor evet. Örneğin. Yani. Evet.
Evet, kesinlikle. Böyle bir düzen kurulmuştu. Gerekçesi de krizden çıkış. Şimdi bunun zamanı doluyor. Avrupa çıkamıyor bu şeyden. Çıkacağına dair bir işaret de yok şu anda bu politikadan. Çünkü kendi finans sisteminin hala bu paralara ihtiyacı var. Ama diyor ki Amerika Birleşik Devletleri artık yani bunun bir sonu gelsin. Yapalım bu paraları çekelim. Amerikan Merkez Bankası kendi bankalarına sıfır faizle verdiği, sıfıra çok yakın faizle verdiği parayı, onların da bize sattığı parayı, kendi ülkeler içerisinde çok fazla kullanmıyorlar. Bunun faizini yükseltirse ne olur? Basit bir denklem. Bize gelen paranın maliyeti artar. Hatta Amerika'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki finans piyasaları bizimle iş yap, bizim derken yani bizim gibi ülkelerle iş yapmaktansa daha az riskli gördükleri kendi aralarındaki işlemlere dönerler. Bizim tedirginliğimiz, küresel ekonominin tedirginliği bu. Şimdi denklem nerede bozuluyor?
Şimdi ben siz denklemin bozulduğu yere geçmeden önce biraz daha anlaşılır olsun diye biraz daha açıklamanızı rica edeceğim. Genel bilgiler anlamında. Orada Amerikan Merkez Bankası faizi indirirse bizde dolar niye çıkar? Yok artırırsa şu olur, bu olur. Bu aradaki ilişki nedir?
Şimdi küresel finans sisteminin esas beslediği şey, yapı, küresel ticaret ve küresel üretim. Şimdi bizim gibi ülkeler, sadece Türkiye değil, bizim gibi ülkeler belirli bir oranda mal üretip bunu ihraç edip karşılığında da dolar satın almak istiyorlar. Yani niye ihracat yaparsınız? İthalat yapabilmek için ihracat yaparsınız. Elde ettiğimiz o doları da, uluslararası değişim parası olarak şey yapıyor. Elde ettiğimiz o doları da gider ithalatta kullanırız ki o ithal ürünler de, ithal ettiğimiz ürünler de başta enerji olmak üzere A veya B nedeni yoluyla, kanalıyla zaten yine o ülkelerin finans sistemleri ve o ülkelerin üretim sistemleriyle, dolayısıyla o ülkelerle bağlantılıdır. Yani hem ithalat yaparken, hem kalkınmaya çalışırken, borç bulurken, hem de kendiniz üretip başka satıp başka o paraları elde etmeye çalışırken bütün bu sistemin içerisinde dönersiniz. Dolayısıyla eğer sizin ana değişim paranız, yani sonuçta para bir değişime aracı şey, bir belge şey. Onun değeriyle
oynama hizmetleri karşılığı diye değil mi söyleyelim, evet.
Eğer o ülke kendi lehine, kendi ekonomisini sağlıklı kılmak için ve sizin bu düzen içerisinde ithalat yapmanızı, ihracat yapmanızı, daha fazla ithalat yapmanızı ya da borç almanızı isterken o dengeyi gözetir. FED faizi yükseltirse kendi iç piyasa dinamikleri vesaire filan gelişir. Şeylerin kendi parası biraz daha şey yapar, değerli hale gelir mesela. Onların ithal şeyleri, ihraç malları değeri düşer ama sizin burada dolar cinsinden şey yaptınız, elde ettiğiniz paranın maliyeti daha çok artır. Ne yapmak zorunda kalırsınız? Ya ucuzlatmak zorunda kalırsınız kendi satış mallarınızı. Çünkü daha dolar karlı hale gelir iç paranızla. Ya da ne bileyim daha az enerji ithal etmeye başlarsınız. Yatırım malı ihracatını, ithalatını düşürürsünüz. Kendi ekonomik büyümenizi sınırlarsınız. Bunun tüm bunları yapabilmek için de onun vereceği kararlarla uyumlu ekonomik politikalar üretmek zorunda kalırsınız.
Ve Çin de buna dahil.
Çin de buna dahil. Çin'in özel bir durumu var şimdi. Hani mesela iktisatçıların bir kısmı Çin durumunun fazla abartıldığını görüşünde. İktisatçılar, hani FED dahil bazı şeyler, ülkeler ise Çin'in sandığımızdan daha büyük tahribat gücü olduğu düşün, tahribat gücü yaratabileceğini söylüyor. Hani burada bilmediğimiz bir nokta var. Sizle mi sohbet etmiştik tam hatırlamıyorum. İktisatçıların çok yakındığı bir nokta var. Çin'deki gerçek ekonomik durumu görebilme şansları yok. Analiz edebilme şansları yok.
Burada söylediğiniz Mehmet Bey, iz düşümle.
Şeyin, Çin'e yapılan baskılardan birisi de bu mesela. Hem bu vesileyle daha fazla bilgi ver bize. İşte cari işlemlerden gene daha yakından görmek istiyoruz. Ödemelerden gene daha yakından görmek istiyoruz. Yahu gerçekten sen bu şirketlere ne kadar sübvansiyon yapıyorsun? İşte elektrik kanalıyla ya da başka kanallarla, finans kanalıyla.
Büyümen %8 diyor, %5 mi anlamıyoruz. %5
mi vesaire. Evet. Bu iki nokta şu anda şey. Ama bildiğimiz bir şey var ki Çin çok fazla şey kazanıyor, dolar kazanıyor. Bu doların bir kısmını ya da euro kazanıyor. Bunların bir kısmını şu anda Amerikan finans kuruluşlarının tahvillerini satın alarak onları şey yapıyor. O taraflarda tutuyor paraları. Bir kısmını da dünyanın geri kalanından çok ciddi ithalat yaparak o ülkelerin büyümesine katkı veriyor. Şimdi Çin güçlü bir aktör. Kişi başına satın alma gücü paritesine göre Amerika Birleşik Devletleri'ni geçti. Dünyanın en büyük ekonomisi durumunda cari olarak diyelim, satın alma gücü paritesine göre ve her geçen gün bu etkinliğini artırıyor. Çin'in başının belaya girip girmeyeceğini şu anda tam olarak bilmiyoruz ama mesela bizim için çok fazla değil. Biz Çin'e hiç mal satamıyoruz. Çok fazla ithalat yapıyoruz ama diğer taraftan
zaten rekabette zorlanıyoruz.
Evet. Afrika ülkelerinin tamamı, Rusya, ona petrol satıyorlar, ürün satıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği mallar, yani kendi ülkelerinde ürettiği değil ama sahibi olduğu işte tüketim ürünleri vesaire filan. Onlar çok fazla sipariş veriyorlar Çin'e. Oradan bir bağları var.
Evet, şimdi tabii hep bunu sorarım ve haklı olarak da konuklarımız bunu bilmek için müneccim olmak gerekir derler. Mehmet Bey, siz de belki öyle diyeceksiniz ama dolardaki bu hareketliliği önümüzdeki dönemde şekil yorumlamak lazım. Çıkacak mı, inecek mi, yerinde mi sayacak? Yani en azından veriler var mı? Şöyle bir öngörüde bulunabilir mi? Tamam, artık stabil hale geldi denilebilir.
Yok. Diyemiyoruz. Bizim uğraştığımız, yani ülke olarak uğraştığımız en ciddi sorunlardan birisi bu. Döviz fiyatlarının sadece yüksekliği değil, dalga boyu çok yüksek bizde. Evet. Hem euronun hem
Tam sormaya çalıştığımda bu işte, evet.
Doların. Bu bizim yapısal bir sorunumuz. Sadece bu değil. Finans piyasamızı, piyasalarımızın tamamını, istikrarını etkileyecek biçimde bizde enflasyon da çok dalgalı. Yani aylık bazda çok işte ne bileyim aylık bazda %2 diye şimdi yakın zamanda olmuyor ama hani daha düne kadar da oluyordu tabii, yani. Evet. Aylık bazda %2 artı eksi yönde şeyler değişmeler hareketler olabiliyor. Oluyor. Alemin yıllık enflasyonundan şey yani fazla. Hani bizim ana sorunlarımızdan birisi bu. Ama hani bir tek şey biliyorum ki döviz fiyatlarıyla ilgili işinizi doğru yapmanız bu işin ana şeyi standart. Türk liranız varsa Türk lira, hele hele şeyleri dar gelirli insanlar için şeyin döviz piyasasında bu türlü dalgalanmaların bizim gibi yapısal sorunu olan ülkelerde işte ne bileyim cebindeki 3-5 kuruşla para kazanması mümkün değil. Bugün kazansa 3 gün sonra tekrar ütülür ya.
Macera aramamak lazım, evet, diyorsun.
Türk lirası iyidir.
İyidir, evet.
Türk lirası kazanıyorsan Türk lirası harca.
2 dakika bir zamanımız kaldı, evet. Ama bu ölçüm şirketleri, rating denilen, evet. Türkçe söyleyelim, ölçüm şirketleri Fitch bunlardan bir tanesi. Yatırım yapılabilir seviyede tutmuş. İyi, güzel bir şey değil mi?
Evet. Bu ABD kararıyla çok bağlantılıyız. Hani burada vurgulamak istediğim şeye de vurgulanması gereken, haber niteliği taşıyan en önemli konu Standard & Poor's, Fitch ve Moody's. Moody's ile Fitch önemli. Biz onlara rating yetkisi verdik ülke olarak ama Standard & Poor's bizim resmi olarak ratingimizi ölçemiyor. Onu not olarak söylüyorum. Bunların hepsi Türkiye'nin ekonomisini şu anda kırılgan olduğu yorumunu yapıyorlar. Yani bu mesajın ardından işte görünümünüzde şöyle böyle gelir belirli bir noktada. Eğer böyle sağlıklı adım atmazsak, mesela siyasi istikrarı doğuracak bir seçim sonucu elde etmezsek şeyin Moody's'in de Fitch'in de uyarısı ve en önemli haber değeri Fed kararlarıyla ortaya çıkabilecek küresel ekonomik durumdan biraz önce söylediğimiz en kırılgan ülkelerden birisi Türkiye, etkilenmesi muhtemel. Ben de etkilerim diyorlar zaten notunuzu değiştirerek.
Bir de zaten bu ölçüm şirketlerinin şu da herhalde tartışılıyor ama süremizi bitirdik ama Mehmet Bey.
Ölçüm şirketlerinin şey.
Yalnızca ölçüm yoksa yönlendiriyor mu önceden, onu da tartışmalı bir konu galiba. Evet,
ama küresel finans nedeniyle de bağımlıyız bu şirketlere. Evet, evet.
Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya, çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Önümüzdeki programlarda görüşmeyi umuyoruz Mehmet Bey. Tekrar ağzınıza ayağınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, iz düşümün. Bugün de sonuna geldik. Bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. İyi bir hafta sonu diliyoruz sizlere. Hoşçakalınız.
İz düşüm.